Dördüncü ayrım. Onun için artık her şey sona ermişti. Ama benim için öyle değildi. Ben orada cesetle yapayalnızdım. Ama yabancı bir evde yapayalnızdım. Sırrı müsamaha göstermeyen yabancı bir şehirde yapayalnızdım. Ve benim korumam gereken bir sırrım vardı. Evet, bunu bir düşünün yeter. Genel durumu. Koloninin en seçkin topluluğundan bir kadın. Son derece sağlıklı. Bir önceki akşam hükümet balosunda dans etmiş, birden yatağında ölü bulunuyor. Yanında yabancı bir doktor var. Güya uşağı tarafından çağrılmış. Onun ne zaman ve nereden geldiğini evdeki kimse görmemiş. Kadın gece yarısı bir sedyeyle getirilmiş ve sonra kapılar kilitlenmiş. Ve sabah kadın ölü bulunmuş. Ardından önce hizmetçiler çağrılmış, sonra evde çığlıklar kopmuş. Bir anda komşular da öğrenmiş. Bütün şehir öğrenmiş. Ortada tek bir kişi var. Olan biteni açıklayabilecek tek kişi. Ben, bir yabancı. Uzak bir klinikten gelen bir doktor. Ne hoş bir durum değil mi? Beni neyin beklediğini biliyordum. Neyse ki oğlan benimle birlikteydi. Gözlerimin her hareketini okuyan o cesur oğlan. Bu sarı benizli, miskin hayvan bile burada bir mücadelenin verilmesi gerektiğini anlamıştı. Ona sadece şunu söylemiştim. Kadın burada neler olup bittiğini kimsenin bilmesini istemiyor. Köpeksi, nemli ve yine de kararlı gözleriyle gözlerimin içine bakarak "Yes sir" dedi. Başka bir şey söylemedi. Ama yerdeki kan lekelerini sildi. Her şeyi bir güzel toparladı. Ve özellikle de onun bu kararlılığı benim de kendimi toparlamamı sağladı. Hayatımda hiçbir zaman bunu biliyordum. Böyle yoğunlaşmış bir enerji hissetmemiştim kendimde. Bir daha da asla böyle bir şey hissetmeyeceğim. İnsan her şeyini kaybettiğinde elinde kalan son şey için umutsuzca savaşır. Ve benim elimde kalan son şey ise onun bana bıraktığı mirastı, o sırdı. İnsanları son derece sakin bir şekilde karşıladım. Her birine o an uydurduğum aynı hikayeyi anlattım. Doktor çağırması için kadının gönderdiği oğlanın yolda tesadüfen bana rastladığını. Ama ben güya sakin sakin konuşurken bekliyordum. Asıl can alıcı şeyi bekliyordum. Cenaze denetçisini. Kadını ve onunla birlikte sırrını da tabuta koyup kitleyebilmemiz için önce onun gelmesi gerekiyordu. Ve unutmayın, o gün Perşembeydi. Cumartesi de kocası geliyordu. Nihayet saat 9'da hükümet doktorunun geldiğini haber verdiler. Onu ben çağırtmıştım. Hiyerarşi de benim üstümdü ama aynı zamanda da rakibimdi. Kadının ilk geldiği gün hakkında küçümseyerek konuştuğu doktor buydu. Ve muhtemelen benim tayin talebinde bulunduğumu öğrenmişti. Daha ilk bakışta bunu hissettim. O benim düşmanımdı. Ama işte tam da bu benim elimi güçlendiriyordu. Daha odaya girmeden sormaya başladı. Bayan, burada kadının adını söyledi. Ne zaman öldü? Sabah saat 6'da. Sizi ne zaman çağırttı? Akşam 11'de. Benim onun doktoru olduğumu biliyor muydunuz? Evet, ama bu acil bir durumdu. Ve ayrıca merhume özellikle beni istemişti. Başka bir doktor çağrılmasını yasaklamıştı. Gözlerini bana dikti. Soluk, biraz da yağ bağlamış yüzünden bir kırmızılık geçti. Öfkelendiğini hissediyordum. Ama tam da buna ihtiyacım vardı o an. İçimdeki bütün enerji hızlı karar vermeye zorluyordu beni. Çünkü sinirlerim uzun süre dayanamayacaktı. Düşmanca bir karşılık vermek istiyordu. Sonra kayıtsızca şöyle dedi. Bana ihtiyacınız olmadığını düşünüyor olsanız da ölümü tespit etmek benim resmi görevim ve de nasıl olduğunu. Buna cevap vermedim. Odaya önden girmesine müsaade ettim. Sonra bir adım geri çekildim. Kapıyı kilitledim ve anahtarı masanın üzerine koydum. Şaşırarak bakışlarını kaldırdı. Bu da ne demek oluyor? Sakin bir şekilde karşısına dikildim. Burada söz konusu olan ölüm nedenini tespit etmek değil. Aksine başka bir neden bulmak. Bu kadın beni çağırdı. Onu başarısız bir girişimin ardından tedavi etmem için. Artık onu kurtaramazdım. Ama ona onurunu kurtaracağıma söz verdim ve bunu da yapacağım. Sizden de bu konuda bana yardımcı olmanızı rica ediyorum. Gözleri şaşkınlıktan fal taşı gibi açılmıştı. Herhalde benim, diye kekeledi. Hükümet doktorunun burada bir suçu örtbas etmemi istemiyorsunuz değil mi? Evet, bunu istiyorum. Bunu istemek zorundayım. Yani sizin suçunuzu ben... Size bu kadına dokunmadığımı söyledim. Yoksa şimdi burada karşınızda olmazdım. Yoksa çoktan kendi işimi bizzat kendim bitirmiş olurdum. Bu kadın suçunun, eğer böyle adlandırmak isterseniz, cezasını çekti. Dünyanın bunu bilmesine gerek yok. Ve ben bu kadının onurunun şimdi gereksiz yere kirletilmesine izin vermeyeceğim. Kararlı ses tonum onun giderek daha fazla sinirlenmesine yol açmıştı. İzin vermeyeceksiniz demek. Pekala, ne de olsa benim amirimsiniz. Ya da en azından öyle olduğunuzu sanıyorsunuz. Durmayın, bana emretmeyi deneyin. Zaten ilk aklıma gelen şey buydu. Sizi bulunduğunuz köşeden buraya çağırdıklarında işin içine bir pislik olduğunu anlamıştım. Temiz bir uygulama. Burada giriştiğiniz şey temiz bir numune. Ama şimdi ben muayene edeceğim. Ben. Siz de altına benim imzam bulunan bir raporun hakiki olacağına emin olabilirsiniz. Bir yalının altına imza atmayacağım. Evet, bu sefer buna mecbursunuz. Zira bunu yapmadan bu odadan çıkamayacaksınız. Bunu söylerken elimi cebime attım. Tabancam yanımda değildi. Adam ürktü. Ona doğru bir adım attım ve gözlerimi gözlerine diktim. Dinleyin, size bir şey söyleyeceğim. Ki işler tamamen çığırından çıkmasın. Hayatımın benim için hiç önemi yok. Başkalarınınkinin de yok. Ben zaten bu noktadayım. Benim için önemli olan tek şey verdiğim sözü yerine getirmek ve ölüm nedeninin gizli kalması. Dinleyin, size şerefim üzerine söz veriyorum. Eğer bu raporu bu kadının bir tesadüf sonucu öldüğüne dair hazırlarsanız, bu hafta içinde bu şehri ve Hindistan'ı terk edeceğim. Ya da eğer isterseniz tabancamı alırım ve kendimi vururum. Tabut toprağa gömülür gömülmez ve hiç kimsenin, anlıyorsunuz, hiç kimsenin artık inceleme yapmayacağına emin olur olmaz. Bu kadarı herhalde sizin için yeterli olacaktır. Yeterli olmak zorunda. Sesim de tehditkar, tehlikeli bir şey olmalıydı. Çünkü gayri ihtiyari ona yaklaşmaya kalktığında büyük bir korkuyla geri sıçradı. Tıpkı işte insanların elinde salladığı hançeriyle kendi üzerlerine doğru gelen amok koşucusunu gördüklerinde yaptığı gibi. Birden bambaşka biri oldu. Bir şekilde sindi. Ve olduğu yerde kala kaldı. Sert tutumu kırıldı. Son bir kez cılık bir itirazla mırıldandı. Hayatımda ilk kez sahte bir belgenin altına imza atmış olacağım. Neyse, nasıl olsa bir yolu bulunur. Sonuçta neler olduğu biliniyor. Ama ben durup dururken böyle, "Kesinlikle yapmalısınız," dedim, ona yardımcı olmak ve desteklemek için. "Hadi çabuk, hadi çabuk," diye bir şey tik tak edip duruyordu şakaklarımda. Ama şimdi sadece yaşayan birini üzeceğinizi ve ölmüş birine korkunç bir şey yapacağınızı bilseydiniz, kesinlikle hiç tereddüt etmezdiniz. Başıyla onayladı. Masaya gittik. Birkaç dakika sonra rapor hazırladı. Sonradan gazetede yayımlanan ve inandırıcı bir kalp yetmezliği betimleyen bir rapor. Sonra ayağa kalktı ve bana baktı. "Bu hafta yola çıkıyorsunuz değil mi?" Şeref sözü. Bana bir kez daha baktı. Onun katı ve nesnel görünmek istediğini fark ettim. "Hemen bir tabut ayarlıyorum," dedi, sıkıntısını gizlemek için. Ama benim içimdeki bu şey de neydi? Bana böyle korkunç, böyle acı veren şey. Birden bana elini uzattı ve ani bir içtenlikle elimi sıktı. "Umarım kolay atlatırsınız," dedi. Ne kastettiğini anlamadım. Hasta mıydım ki, yoksa deli miydim? Ona kapıya kadar eşlik ettim, kilidi açtım. Ama o çıktıktan sonra kapıyı kapatan şey kalan son gücümdü. Sonra şakağımdaki tik taklar yeniden başladı. Etrafımdaki her şey sallanıyor ve dönüyordu. Tam da onun yatağı önüne yığıldım. Tıpkı amok koşucusunun sonunda anlamsızca yere yığılması gibi, harap olmuş sinirlerle. Yeniden sustu adam. Bir şey beni üşütmeye başlamıştı. Hafif bir uğultuyla Geminin üzerinde esen sabah rüzgarının bir ürpertisi miydi bu? Ama dertli yüz, şimdi sabah ışıklarının yansımasıyla az çok aydınlanmıştı. Tekrar kasıldı. Yerde ne kadar yattığımı bilmiyorum. Birden bir şey dürttü beni, ayağa fırladım. O oğlandı, saygılı ve utangaç bir ifadeyle karşımda duruyor ve tedirgin bir şekilde gözlerime bakıyordu. Birisi içeriye girmek istiyor, onu görmek istiyor. İçeri kimse giremez. Evet ama gözleri dehşet içindeydi. Bir şey söylemek istiyor ama buna cesaret edemiyordu. O sadık hayvanın bir derdi vardı. Kim o gelen? Tokat atmamdan korkuyormuş gibi titreyerek bana baktı. Ve sonra söyledi. Bir isim söylemedi. Böyle düşük bir varlığın içine birden bu kadar bilgelik nereden geliyordu? Bazı anlarda tarifsiz bir davranış inceliği nasıl oluyordu da onun gibi tamamen kaba birinin ruhundan çıkabiliyordu. Sonra da dedi ki son derece korkarak, gelen o işte. Yerimden fırladım. Hemen anladım. Birden o yabancıyı görmek için sabırsızlandım. Görüyor musunuz ne tuhaf? Bütün bu acıların arasında, bu arzuların, korkuların ve telaşların ateşi içine yanıp tutuşurken onu tamamen unutmuştum. Oyunun içindeki bir adam daha olduğunu unutmuştum. O kadının sevdiği adamı, benden esirgediği şeyi tutkuyla verdiği adamı. 12 ya da 24 saat önce olsa bu adamdan nefret eden onu parçalayabilirdim. Şimdi size bunu kesinlikle anlatamam. Onu görmek için nasıl can atıyordum? Onu sevmek için, sırf kadın onu sevdi diye. Bir hamlede kapıdaydım. Genç, hem de çok genç, sarışın bir subay duruyordu karşımda. Çok acemi, çok ince, çok solgun. Bir çocuk gibi görünüyordu o kadar. O kadar gençti ki insanın içine dokunuyordu. Onun bir erkek gibi görünmek için, soğukkanlı görünmek için çaba harcaması tarif edilemez derecede sarstı beni. Heyecanını gizlemeye çalışması, şapkasını çıkarmak için kaldırdığında ellerinin titrediğini hemen fark ettim. Onu kucaklamak geliyordu içimden. Çünkü tam da benim arzu ettiğim gibi bu kadına sahip olabilecek kişi olarak düşündüğüm gibi biriydi. Baştan çıkarıcı değil, kibar değil. Hayır, kadının kendine hediye ettiği insan yarı yarıya çocuk, temiz, zarif bir varlıktı. Son derece çekingen duruyordu genç adam karşımda. Benim meraklı bakışlarım, coşkuyla yerimden fırlamış olmam kafasını daha çok karıştırmıştı. Dudaklarının üzerindeki küçücük bıyığı onu ele verircesine titriyordu. Bu genç subay, bu çocuk ağlamamak için kendini çok zor tutuyor olmalıydı. Kusura bakmayın, dedi en sonunda. Ben bayan bir kere daha görmek isterdim. Gayri ihtiyari hiçbir şekilde istemeden kolumu onun, o yabancının omzuna koydum. Ve onu bir hasta götürür gibi götürdüm. Bana şaşkınlık içinde sonsuz sıcak ve müteşekkir bir bakışla baktı. Daha o saniyede ikimizin arasında ortak bir şey olduğunu anlamıştık. Ölünün yanına gittik. Orada öylece yatıyordu. Beyaz, bembeyaz çarşaflar içinde. Benim yakınlığımın durumu onun için daha da zorlaştırdığını hissettim. O yüzden biraz geri çekildim. Onu kadına baş başa bırakmak için. Yavaşça ona yaklaştı. Çekingen, yerde sürüklenen adımlarla. İçinde kopan fırtınaları omuzlarından görebiliyordum. Tıpkı şiddetli bir fırtınaya karşı ilerleyen biri gibi yürüyordu. Yatağın önüne gelince birden dizlerinin üzerine yığıldı kaldı. Tıpkı daha önce benim yığılıp kaldığım gibi. Derhal öne atıldım. Onu yukarı kaldırdım. Ve götürüp bir koltuğa oturttum. Artık utanmıyordu. Aksine acısını hıçkıra hıçkıra dışarı atıyordu şimdi. Bir şey söylemek elimden gelmiyordu. Sadece elimle gayri ihtiyari, o çocuklarınki gibi yumuşak sarı saçlarını sıvazlıyordum. Elimi tuttu. Son derece nazik ve çekingen bir şekilde. Ve bir an bakışlarının bende takılı kaldığını hissettim. Bana gerçeği söyleyin doktor, diye kekeledi. Bunu kendine kendi eliyle mi yaptı? Hayır dedim. Peki o zaman yani ölümünden sorumlu herhangi bir suçlu var mı? Hayır dedim tekrar. Oysa gırtlağımda duran bir şey bana acı veriyordu. Ben, ben ve sen, ikimiz de. Onun inadı, o uğursuz inadı diye bağırmak geliyordu içimden ama kendimi tuttum. Bir kez daha tekrarladım. Hayır, kimsenin suçu yok bunda. Bu bir alın yazısı. İnanamıyorum diye inledi. Buna inanamıyorum. Daha evvelsi gün balodaydı, gülümsüyordu, bana el sallıyordu. Bu nasıl mümkün olabilir, nasıl meydana gelmiş olabilir? Uzun bir yalan anlattım. Kadının sırrını ona da vermedim. İki kardeş gibi konuştuk o günlerde. Adeta bizi birbirimize bağlayan duygu seli altında. Birbirimize güvenmiyorduk. Ama o da ben de, ikimizin de hayatının bütünüyle o kadına bağlı olduğunu hissediyorduk. Bazen gırtlağımda düğümlenen şey dudaklarımın ucuna kadar geliyordu. Ama sonra dişlerimi sıkıp kendimi tutuyordum. Kadının ondan bir çocuk taşıdığını hiçbir zaman öğrenmedi. Benden o çocuğu, onun çocuğunu öldürmem istendiğini ve kadının kendisiyle birlikte onu da uçuruma sürüklediğini. Onun evinde gizlendiğim o günlerde sadece kadından konuştuk. Çünkü o günlerde size söylemeyi unuttum. Aranmaktaydım. Kocası geldiğinde tabut çoktan kapatılmıştı. Adam doktorun tuttuğu ölüm raporuna inanmamıştı. Herkes başka bir şey anlatıyordu. O da beni arıyordu. Ama ben onu, kadına acı çektirmiş olduğunu bildiğim birini görmeye katlanacak durumda değildim. O yüzden gizlendim. 4 gün boyunca evden çıkmadım. İkimiz de evden çıkmadık. Kadının sevgisi bana sahte bir isimle bir gemi bileti ayarladı. Kaçabileyim diye. Kimse beni tanımasın diye bir hırsız gibi gece gizlice güverteye süzüldüm. Her şeyi geride bıraktım. Sahip olduğum her şeyi. O 7 yılın bütün çalışmalarıyla birlikte evimi, bütün mal varlığımı, hepsi isteyen herkesin alabileceği bir şekilde ortalıkta duruyor. Ve hükümetteki beyler de büyük ihtimalle çoktan üzerimi çizmiştir. Çünkü izin almadan görev yerimi terk etmiştim. Ama ben artık o evde, o şehirde, her şeyin bana onu hatırlattığı o dünyada yaşamaya devam edemezdim. Bir hırsız gibi gece yarısı kaçtım. Sadece o kadından kaçmak için. Sadece unutmak için. Ama güverteye ulaştığımda gece yarısı arkadaşım benimle birlikteydi. Orada vinçle bir şey yüklüyorlardı. Dikdörtgen, siyah, onun tabutu. Duyuyor musunuz? Onun tabutu. Beni buraya kadar takip etmişti. Tıpkı benim onu takip ettiğim gibi. Ama benim durup uzaktan izlemem gerekiyordu. Çünkü o da, kocası da oradaydı. Onu İngiltere'ye götürüyorlardı. Belki orada otopsi yaptıracaktı. Kadını kendine çekip almıştı. Şimdi o yine ona aitti. Artık bize ait değildi. Bize, ikimize. Ama ben hala oradayım. Son dakikaya kadar onunla birlikte gidiyorum. O adam o hiçbir zaman öğrenmemeli. Onun sırrını her türlü girişime karşı koruyacağım. Kadının onlardan kaçıp ölüme gittiği o düzenbazlara karşı. Hiçbir şey öğrenmeyecek. O kadının sırrı bana ait. Yalnızca bana. Şimdi anlıyor musunuz? Şimdi anlıyor musunuz neden insanları görmeye dayanamadığımı? Gülüşmeleri duymaya, flört etmelerine ve birlikte olmalarına. Çünkü altlarındaki ambarda çay balyaları ile Brezilya kestanelerin arasında onun tabutu duruyor. Oraya gidemiyorum, ambar kilitli. Bütün duyularımla biliyorum, her saniye biliyorum. Burada vals ve tango yapsalar da bir yandan da aptalca bu. Deniz milyonlarca ölünün üzerinde süzülüyor. Ayak basılan her karış toprağın altında bir ölü çürümekte. Ama yine de ben katlanamıyorum. Katlanamıyorum maskeli balolar düzenlemelerine ve şehvetle gülmelerine. O ölü, onu hissediyorum ve benden ne istediğini biliyorum. Biliyorum bir görevim daha var. Henüz işim bitmedi. Henüz onun o sırrı kurtarılmış değil. O beni henüz özgür bırakmadı. Geminin orta bölümünden yerde sürünen ayak sesleri, alkışlar, bağırışlar geliyordu. Tayfalar güverteyi oymaya başlamışlardı. Adam yakalanmış gibi ayağa fırladı. Gergin yüzü korkulu bir ifadeye büründü. Durdu. "Ben gidiyorum. Hemen gidiyorum." diye mırıldandı. Ona bakmak insana acı veriyordu. Harap bakışları içkiden ve gözyaşlarından kıpkırmızı olmuştu. Şişmiş gözleri. Onun duygularını paylaşmamdan sakınmaya çalışıyordu. Kambur duruşunda bir utanç hissediyordum. Sonsuz bir utanç. O gece bana sırlarını açtığı için. Gayri ihtiyari şöyle dedim. "Acaba öğleden sonra kameraya yanınıza gelebilir miyim?" Bana baktı. Sert, ironik bir hareketle gerildi dudakları. Kötü bir şeyler çıkaran ve her sözcüğü eğip büken bir hareketle. İşte o olağanüstü yardım etme göreviniz. İşte. Bu vecizeyle benim çenemi açmaya başardınız. Ama hayır, hayır bayım, teşekkür ediyorum. Bağırsaklarımdaki bütün pisliği önünüze döktüm diye iyice rahatladığımı sanmayın sakın. Berbat olan hayatımı artık kimse düzeltemez. Gördüğünüz saygıdeğer Hollanda devletine bedavaya hizmet ettim. Emekliliğim yandı. Yoksul bir köpek olarak Avrupa'ya geri dönüyorum. Bir tabutun arkasından kuyruk sallayan bir köpek. Bir amok koşucusuysanız uzun süre cezasız kalamazsınız. Elinde sonunda sizi yere sererler. Ve umarım benimki de yakındır. Hayır, teşekkürler bayım. Hayırsever ziyaretiniz için. Kamerada bir yol arkadaşım var zaten. Birkaç şişe iyi kalite eski viski. Onlar beni zaten avutuyor. Ve maalesef kendisini zamanında ustacı kullanamadım o eski arkadaş. Bromley marka tabancam. Ne de olsa o bütün gevezeliklerden daha çok işe yarar. Lütfen hiç zahmet etmeyin. Elimizde kalan son insan hakkı herhalde şudur. Canının istediği şekilde geberme hakkı. Ve dışarıdan bir yardımla rahatsız edilmeme hakkı. Bana bir kez daha alaylı bir ifadeyle, hatta meydan okurcasına baktı. Ama hissediyordum. Bu sadece utançtı. Sınırsız bir utanç. Ardından omuzlarını büzdü, arkasına döndü, selam vermeden ve tuhaf bir şekilde yamuk bir yürüyüşle ayaklarını yerde sürüyerek artık epeyce aydınlanmış olan üst güverteden geçerek kameralara doğru gitti. Onu bir daha görmedim. O gece ve onu izleyen gecelerde onu aynı yerde nafile aradım durdum. Ortadan kaybolmuştu. Eğer daha sonra yolcuların arasında kolunda yas bandı olan birine, sonradan bana söyledikleri gibi karısını tropikal bir hastalık sonucu kaybetmiş, Hollandalı bir tüccara rastlamamış olsaydım, bir rüya gördüğümü ya da hayali bir varlıkla karşılaştığımı düşünebilirdim. Tüccarın ciddi ve üzgün bir ifadeyle diğerlerinin ayrı bir yerde bir ileri bir geri yürüyüp durduğunu gördüm. Onun en gizli derdini bildiğim düşüncesi bana tuhaf bir çekingenlik veriyordu. Ne zaman onu karşıdan geldiğini görsem yana çekiliyordum. Benim onun yazgısı hakkında kendisinden daha fazla şey bildiğimi bir bakışımla ele vermemek için. Sonra Napoli Limanı'nda anlamını o yabancı adamın anlattığı hikayede bulduğumu düşündüğüm o tuhaf kaza meydana geldi. Akşam yolcuların çoğu gemiden inmişti. Ben de operaya ve oradan da Via Roma kıyısındaki ışıklı kafelerden birine gitmiştim. Filika ile gemiye geri döndüğümüz sırada birkaç tane botun meşaleler ve asetilenli lambalarla bir şeyler arayarak geminin etrafına dolaştıklarını fark etmiştim. Aynı zamanda yukarıda, gemide de sağa sola koşuşturan polisler ve jandarmalar vardı. Tayfalardan birine neler olup bittiğini sordum. Konuşmasının yasak olduğunu hemen belli eden bir hareketle cevap vermekten kaçındı. Ertesi gün gemi yine sakin sakin meydana gelen olayın bütün izlerini arınmış olarak Cenova'ya doğru yola çıktığında da hiçbir şey öğrenmek mümkün olmadı. Napoli limanında meydana gelen ve romantik süslemelerle anlattıkları o sözde kazayı ancak daha sonra İtalyan gazetelerinde okudum. O gece diye yazmışlardı. Tenha bir saatte yolcular görüp de huzursuz olmasınlar diye Hollanda sömürgelerinden saygın bir hanımefendinin tabutu geminin güvertesinden bir bota indirilecekti. Kadının kocası da oradaydı. Önce ilk merdiven sarkıtılmıştı ki o anda yüksek güvertenin aşağıya ağır bir şey düşmüş ve tabutla birlikte onu taşıyanları Yol sırada onlara yardım etmekte olan kadının kocasını da alıp hepsini denize düşürmüştü. Gazetelerden biri kendini merdivenden ilk merdivenin üzerine atanın bir deli olduğunu ileri sürmüştü. Bir başkası olayı biraz daha hafifletmiş, ilk merdivenin ağırlığa dayanamayıp kendiliğinden koptuğunu yazmıştı. Sonuçta gemi şirketi yetkililerinin gerçek olayı örtbas etmek için her şeyi yaptıkları görülüyordu. Taşıyıcıları ve kadının kocasını güçlükle de olsa kurtarmayı başarmışlardı. Ancak kurşundan yapılan tabut çabucak dibe batmış ve bir daha bulunamamıştı. Bir arada okurlar bir başka notta kısacık anıldığı üzere 40 yaşlarında bir adama ait bir cesedin liman civarında karaya vurmuş olmasıyla romantik bir dille bildirilen kaza sırasında bağlantı kuramamışlar gibi görünüyordu. Bu geçiştirilmiş satırları okur okumaz gazete sayfasının arkasından ay beyazlığında bir yüzün parlak gözlüğüyle bir hayalet gibi bana baktığını hissettim. 5. ayrımın sonu.